Ayrım 5.
Beni pencerenin yanına oturtmadılar. Bir jandarma sağıma, biri de soluma oturarak beni ortalarına aldılar. Tren giderken hatırladığım yerler Bataklık, Sazlık, Cellat Gölü. Orada Katar'ın tekerlekleri suda dönüyordu. Sonra, şimdi Selçuk olan, o zaman Ayasuluk diye anılan Efes'ten geçtik. Tepedeki Selçuk Kalesi dikkatimi çekti. Sonra dağlar arasından ve kimi yerde yeşil deryalar gibi incirliklerin arasından geçtik. Trende öteki yolcuların konuşmalarına kulak misafirliği ettim. Bizim bölmenin öteki tarafında pencerenin yanına karşılıklı olarak oturan iki kişi vardı. Birinin olağanüstü tarafı pantolonuydu. Öylesine ütülenmişti ki pantolonu tenekeden sanılabilirdi. O adam karşısındakine, "Efendim, borsa spekülasyonlarında en dikkat edilecek nokta..." "En önemli nokta ne olursa olsun, bana ne?" Ötesini dinlemedim artık. Biraz ötemizde bir kız ya da genç bir kadın oturuyordu. Onun yüz, burun ve gövdesinin öteberisine birer birer bakınca insan hiç olağanüstü bir şey bulamazdı. Üstü başı da pek biçimli değildi. Parmakları kalem kullanmaktan az buçuk yamru yumrulaşmıştı. Ama gövdesinin ayrıntısına dikkat etmenin olanağı yoktu. Hızlı, elektrikli hareketleri onu sanki bir ışıkla gizliyordu. Her tarafında sempati ve sevinç sanki nabız atıyordu. Oturduğu yerde neşe dalgaları salıyordu. Bakıyordum ona. Gülümseyerek bana paketinden bir sigara ikram etti. Kendi yanan sigarasını değdirerek benim sigarayı yaktı. "Bu da geçer efendim," dedi. Sonra jandarmalara da birer sigara verdi, gidip yerine oturmadı. Görünmediği başka bir yere gitti. Herhalde beni kendisiyle uğraştırmamak için böyle davranmıştı. Benim arkamda, yani eşya konacak ağın ötek tarafında iki erkeğin davudi sesleri geliyordu. O tarafa kulak kabarttım. Birisi, "Ne diyorsun Hacı Hasan, orasını Mustafa Ağa 500 liraya kapatamadı," diyordu. Hep lira lafı gelip geçiyordu. Şu lira sözünden çoktan bıkmıştım. İnsan onsuz bir şey duyamıyordu ki, onların arasına zehirli sivrisinek gibi 1000, 140, 50, ne bileyim, hiç olmazsa 2 lira lafı orada vızıldamasın. Hep lira, lira, lira. Hep lira söylemek, lira duymak için mi dünyaya geldik? Dağlar, mavi gökler, koca koca çamlar, incir bahçeleri silinip süpürülüp süprüntü diye bir tarafa atılıyor. Kainat lira sözleriyle boğuluyor. İnsan gönlü itile itile pis ve murdar banknot kümelerinin içine gömülüyor. O iki kişi istasyonun birinde indiler. Arkama başkaları geldi. Biri, "Efendim, ben Erzincan'a kaymakam atandım dememeliyim, mahkum edildim demeliyim." "Efendim, orası yaşanılacak yer mi?" Artık onu dinlemedim. Bu yolculukta hem jandarmalar hem de trendeki yol arkadaşları bakımından pek talihsizdim. Bu jandarmalar Ankara'nınkilere bir türkü söylemiyorlar da, tek yıldız bana sigara veren o kadındı. Şimdi de Aydın. Aydın'a vardık. Aydın hep yanmış, kül olmuştu. İşgal sıralarında Rauf Yekta bana gelmişti de, Aydın'ın işgali dolayısıyla bestelediği bir türküyü okumuştu. "Aydın, Aydın, yanıp yıkıl Aydın," diye başlayan o türkü sahiden de dokunaklıydı. Aydın'a göz gezdirdim. Orasını Yunanlılar hemen hemen her şeyi ayakta bırakmamak üzere yakıp yıkmışlardı. Gardan çıkınca kendimizi adeta bir yangın yerinde bulduk. İşte Aydın buydu. Aydın Ovası'ndan üstü yamyaslı bir dağ kalkınır. Orasına top başı mı, top yatağı mı derler, şimdi unuttum. Herhalde adında bir top sözü var. O dağın üstünde binlerce yıl önce Trales şehri kurulmuştu. Jandarma merkezi oradaydı. Hava ateş gibi sıcak ve bunaltıcıydı. O viranelikte gezen bir hamal benim şilte ve çantayı yokuş yukarıya jandarma dairesine götürecekti. İstediği parayı hemen verdim. Sağımda solumda jandarmalar, onların birinin yanında da hamal yokuşa dayandık. Amma da dikti bu yokuş. 100 adım bile yürüyememiştik ki hamal apansızın şilteyi ve çantayı yere çarptı ve "Ben deli miyim ki bu sıcakta bu şeyleri yukarıya taşıyayım?" dedi. Hızlı adımlarla yokuş aşağı inmeye başladı. Arkasından gidemezdim. Ona "Daha para istiyorsan vereyim," diye bağırdım. Dinlemedi, yürüdü gitti. Jandarmalar aldırış etmiyorlardı. Yalnız biri, "Parayı peşin vermeyecektin," dedi. Şilteyi sırtladım. Çanta ve paltoyu elime aldım. sıcakta, sendeliye sendeliye yokuşu tırmandım. Burnumdan ter damlıyor, şakaklarımdan akıyordu. Yukarıda geniş bir kapının önüne geldik. Kapının iki tarafında iki nöbetçi kulübesinde jandarmalar nöbet bekliyordu. Şilteyi yere attım. Bir dakika dinleneyim dedim. Şiltenin üzerine oturdum. Jandarmalar işimiz var gideceğiz dediler. Kalktım. Bir odaya götürdüler. Oradaki çavuşa bir tomar evrak verdiler ve hemen gittiler. Çavuş bir nefere. Koğuşa götürünüz. Gözünüzü dört açın kaçmasın dedi. Ben çavuşa Bodrum'a gideceğimi söyledim. O doğrudan doğruya gidemezsiniz. İlk önce Çin'e göndeririz dedi. Beni jandarma koğuşuna götürdüler. İki yanına tahtadan yapılmış derme çatma karyolalar sıralanmış upuzun bir koğuştu burası. Orada bana bir karyola gösterdiler. Şilteyi, paltoyu onun üstüne koydum. Ayakta duracak halde değildim. Hemen uzandım. Koğuşta 25-30 kişi kadar vardık. Yattığım yerden çift çift bir sıra ayak görüyordum. İşte onlardan dolayı koğuş ekşi ekşi kokuyordu. Gündüz koğuş sinek bolluğuyla uğulduyordu. Geceleyin ise açık duran geniş bir pencereden bulut bulut giren sivrisineklerin insanı diri diri yemelerinden korkulurdu. Duvarın badanaları öldüren tahta kurusu kırmızısıyla benek benekti. Aydın'da 25 gün kaldım. Neredeyse o jandarma koğuşunun demirbaş eşyasından biri de ben olacaktım. Kimi geceler okuna okuna sayfalarının kenarı yıpranarak erimiş bir Seyyidi Battal Gazi masalını jandarmaların biri okurdu. Oradakilerin hepsi tepeden tırnağa kulak kesilirdi. Battal Gazi'nin bir narada 10.000 kafirin ne kadar ödüleri varsa hepsini de birden patlattığı okununca yaşa diye bağıranlar çok olurdu. Bir gece Battal Gazi okunurken bir jandarma gördün mü baba yiğidi? İşte bizim hükümetin başına Battal Gazi gibi bir adam olmalıydı, dedi. Oradakilerin hepsi de adama hak verdiler. Düşününüz bir kere, Seyyidi Battal Gazi ya Cumhurbaşkanı ya da Başbakan oluyor. Ankara'da Cebeci Hapishanesi Hazreti Yusuf makamıydı, Aydın'daki jandarma koğuşu da Seyyidi Battal Gazi makamı oldu. Gece tahta kurular kafir ordularından daha kalabalık olarak insana saldırıyorlardı. Havadan sivrisinekler, yerden tahta kurular, uyuyabilirsen uyu. Oysa uyku nerede olursa olsun aynı uykudur. Dinlendirdikten başka insana bulunduğu yeri unutturur. Şu Seyyidi Battal Gazi kafir çarelerine baktığı gibi tahta kurularının da çaresine bakaydı ne güzel olurdu. Yatak yastıklarında koyun boğazlandığını sanırdınız, ezilmiş şişman tahta kurularında. O sırada büyük merakım Bodrum'un nasıl bir yer olduğunu öğrenmekti. Nereye varmış, kime sormuşsam, orası hakkında sağlam bilgi edinememiştim. Hiçbir yerde ilaç için olsun bir tek Bodrumlu'ya rastlayamamıştım. Günün birinde jandarmalar bana, aşağıda İstiklal Mahkemesi'ne gidecek iki Bodrumlu mahpus var. Sizin İstiklal Mahkemesi'nden çıktığınızı duymuşlar. Onun ne biçim mahkeme olduğunu sizden sormak istiyorlar. Gelin sizi onlara götürelim, dediler. Aşağıda dedikleri yerin neresi olduğunu oraya varınca öğrendim. Dağ yamacında bu mağaranın önünde göz yayılımınca bütün Aydın Ovası seriliyordu. Mağarada iki yaşlıca Bodrumlu vardı. Gözleri korku, üzüntü ve merakla doluydu. Onlar bana İstiklal Mahkemesi'nin ne menen mahkeme olduğunu ve o mahkemenin insanoğluna ne yaptığını sordular. Ben kendilerine soruların cevabını vermeden önce onların ne biçim suçtan dolayı İstiklal Mahkemesi'ne götürüldüklerini sordum. Geçmiş gün ne dediklerini unuttum. Yalnız hatırladığım şuydu ki suçları hiç de suç sayılmayacak bir şeydi. Sanki ben suç mu işlemiştim? Ne var ki İstiklal Mahkemesi'ydi o, onun vereceği hüküm hiç tahmin edilebilir miydi? Aklımızın ermediği nedenlerle adamları kaldırıp asabilirlerdi. Ben böyle düşünüyordum fakat onlara düşündüklerimi söylemedim. Avundurucu cevaplar verdim, memnun oldular. O Bodrumlulara çok sonra Bodrum'da rast geldim. Bana tam söylediğiniz gibi oldu. Haydi oradan edepsiz herifler, bir daha böyle bir şey yapmayın, şimdi defolun gidin, dediler. Biz de güle güle defolduk diye başlarından geçeni anlattılar. Demek ki ben onlara Zekeriya'nın bana söylemiş olduğu şeyleri söylemiştim. Onlardan Bodrum'un nasıl bir yer olduğunu sordum. Deniz kıyısında güzel bir kasaba dediler. Kaleye gelince İlk Dünya Savaşı'nda orası bombardıman edildiği için kalenin harap olduğunu, dolayısıyla beni oraya koyamayacaklarını anlattılar. Fenaydı bu. Çünkü ben sürgün değil kalebenttim. Kale olmayınca acaba beni şehirde bırakırlar mıydı, yoksa sürgünlüğe mahkum olmadığım için beni kale yerine hapishaneye mi tıkarlardı? Bu işin başından beri hep işkence olan meçhuller içinden bir türlü kurtulamıyordum. Üsküdar'da niye tutuklandığımı bilmeden Üsküdar karakoluna götürülüyordum. Sonra neden İstiklal Mahkemesi'ne gitmekte olduğumu bilmiyordum. İstiklal Mahkemesi hüküm verdikten sonra da o hükmün nasıl uygulanacağını ve gönderileceğim yerin ne biçim bir yer olduğunu bilmiyordum. Bodrumlulardan ayrılıp Koğuş'a döndüm. Koğuş'taki jandarmalardan Bodrumluların ne zaman Aydın'dan İzmir'e gönderileceklerini sordum. Ertesi gün gönderileceklermiş. Onlar gidince boş kalan mağaraya konmamı rica ettim. Bunun mümkün olmadığını, çünkü sırf benim için mağaranın ağzına gece gündüz bir nöbetçinin dikilmesi gerekeceğini söylediler. Hiç ikisi biri yoktu bu işin, Koğuş'ta tahta kullanan yem olacaktım. Koğuş'un, önce yazdığım gibi, geniş bir penceresi vardı. Fakat o pencere, aşağıdaki mağara gibi engin açıklıklara değil, başka binanın arka duvarına bakıyordu. O duvarın enine boyuna Rubens'in ya da Greco'nun bir tablosu konsaydı, bana yine de manzara kapalı gelirdi. Yani bana göre o pencere hiç olmasa da olurdu. Velhasıl o mağaraya sokmadılar beni, Koğuş'ta kaldım. Günün birinde, yani Aydın'a vardıktan aşağı yukarı 25 gün sonra bir jandarma geldi ve ertesi sabah Kroba'ya, Çin'e'ye götürüleceğimi söyledi. Hatta otobüste bize yer ayırdığını bildirdi. Ertesi sabah sevk edilmemi sevinçle bekledim. Fakat sabah oldu, öğle oldu, akşam oldu, ne gelen ne de giden oldu. Niye gitmediğimi sorup soruşturdumsa da bir bilenine rastlayamadım. Daha ertesi günü umutsuz bir şekilde oturup dururken bir gün önce gideceğimizi bildiren jandarmayla başka bir jandarma çıka geldi. O hemen gideceğimizi söyledi. Bir gün önceki jandarma ise ben dün otobüs peylemiştim, sarı bir otobüstü. Şoförün adı Hüsnü'ydü, her birinizi 10'ar liraya götürecek diye bize tekrar tekrar hangi otobüsü tutacağımızı tembihliyordu. Ben harıl harıl şiltemi topladım. Hamal yoktu ama yokuş aşağı gidecektik, bu bir. Bir de şu Koğuş'tan kurtuluyorduk ya, sırtımda şilteyi değil, atlas gibi dünya küresini bile küçük bir fındıkmış gibi taşırdım. Artık Seyyid-i Battal Gazi makamından kurtuluyorduk. Önümüzde geçici de olsa bir açıklık vardı. Duruş değil, gidiş ve hız vardı. Bir gidiş olsun, isterse cehennemin dibine kadar. O top tepesi mi, top dağı ya da top yatağı mı ne karın ağrısıysa, oradan Palas Pandras Aydın denilen harabenin ortasına geldik. Orada 5-10 otobüs duruyordu. Birçoklarının muavini, Kroba, Kroba diye bağırıyorlardı. İşte demek ki bunlar bizi gideceğimiz yere kadar götüreceklerdi. Ben tepede jandarmanın tembihlediği otobüsün hangisi olduğunu çoktan unutmuştum. Kroba diye bağıran ilk otobüse gittim. Ben ve iki jandarmanın gideceğini, adam başına kaç para istediğini sordum. Adam, 5 lira demesin mi? Oysa yukarıdaki jandarma 10 lira diye sıkı sıkıya tembih etmişti. Demek ki aynı zamanda ufak tertipten soyulup duruyorduk. Benim durumumda olan adam hiç soyulur muydu yahu? Jandarmalar ve ben hemen otobüse atladık. Bindikten birkaç dakika sonra tekerlekler üzerine oturtulmuş, büyük ve eski bir gaz tenekesine benzeyen otobüsümüz bir gürültü patırtıyla yerinden oynayıp yola düzüldü. Pencerenin yanındaydım yine. Artık Kroba'ya gidiyoruz. Bu yolculukta canımın canı olan iki büyük arkadaşım vardı. Biri Hız'dı. Yol kötüymüş, yolun üzerinde her biri ikişer üçer kiloluk karpuz ve kavunlar kadar iri taşlar varmış. Otobüs 4 tekerlek üzerine konmuş, eski bir gaz tenekesine benziyormuş, kimin umurunda? Hopluya zıplaya, sarsıla devrile de olsa, toz duman içinde de olsa fırlayıp gidiyoruz ya. Otobüs yolda parça parça dökülmezse hatırım kalır. Otobüsün içinde kıyametler kopuyor, kadınlar çığlıklar salıyor. Davudi ve kalın erkek sesleri şoföre, yavaş git oğlum, yoksa Allah esirgesin bir kaza olacak diyorlar. Aralarında da birbirine, bu deli herife otomobili kim emanet etti? Çığlığı duyunca şoför daha da aşka geliyor, basıyor gaza. Nasihatler de onu büsbütün çileden çıkarıyor. Uçuyoruz. Bu hız otobüste mi, bende mi bilemiyorum. Avcılar, şaşılacak şey. Geyik yaralandı mı ölünceye kadar alabildiğine koşar derler. Bunda şaşılacak ne var? Hayvan acısını mesafeye yediriyor. İnsan ipin ucuna bir taş bağlasa da hızla çevirse ne taş ne de ip görünür. İşte bu canımın canı hız da süngülü jandarmaları eritiyor, özgür oluyorum. Yalnız benimle hız kalıyor. İkinci büyük arkadaşım yaratılıştı. Orada dört bucağımdan sonsuzluğa kadar giden yaratılış, ovalar, dağlar, kuşlar. Onlarla birlikteydim. Sonsuza dek hızla gitmek, varacağımız yere varmadan gitmek, hatta hiçbir yere varmadan gitmek istiyordum. Hep gitmek, hiç durmadan gitmek. Menderes Irmağı'nın ovasını geçiyoruz. Yakınımızda bir eşek gördüm. Ne sempatik hayvandır o. Bakışındaki hoyratlık, meymenetsizlik yok. İnsan kıtlığında adeta insan yerine geçecek. Tevekkeli değil, Fransız şairinin biri onun için upuzun bir şiir yazmış ve yeryüzünde bunca işkence ve zahmet çeken bu dost hayvanın da cennete alınması için yalvarmış Tanrı'ya. Öyle ya, yalnız huriler, renkli kelebekler, ahu vah eden bülbüller ve pembe güller mi şiir konusu olarak cennete girecekler? Şu ağıran yolda, dünya kadar yükün altında tıpış tıpış giden yumuşak bakışlı sıpaya bak. Otobüsten ürktü, baktı, göz göze geldik. Hava sıcak mı sıcak? Alnımdan akan terin tuzundan gözlerim yanıyor. Ama yine de gözlerimi gözlerinden mümkün mertebe ayıramıyorum. Onun bakışı Ankara treninde külahından soğan çıkarıp bir parçasını sunan köylüyü, İzmir Aydın treninde gelip sigara ikram eden çıtı pıtı yapılı kadını hatırlatıyor bana. Makas kanatlı kırlangıçlar, onlar da birer hız parçasıdır. Mavileri kırptıkça maviler harıl harıl yağıyor. Ta uzakta ovada arpa mı, buğday mı, çavdar mı yemyeşil bir derya. Rüzgar sağanak sağanak yayılırken yeşiller üzerinde hareler yürütüyor. Rüzgarlı otların içinde oraklar şimşek gibi çakıyor güneşte. Rüzgar yolda tozlar burgaçlayıp savuruyor. Önümüzde şosenin üzerine tuz biber ekilmişti sanki kara keçilerle ak koyun sürüsüymüş. Yanaşıyoruz, büyük sürü. Otobüs duruyor, şoför çobanlara sövüyor. Sürüyü yarıp geçtikten sonra bile otobüste ağıl ve ahır kokusu takıla kalıyor. Uzaklarda, ovanın bittiği yerde, dağ üstüne dağ kalkınıyor, ova düzlüğünden sonra dağ kalabalığının gümbürtülü şanı başlıyor. Hele birkaç sibri tepe var, dağ gibi meşaleler hemen şimdi ateşten çıkartılıp mavilere dimdik konulmuş sanılır. Alev alev tüterek havayı titretiyorlar. Kıroba onların arasındaymış. Ne olurdu şu kıroba dünyanın öte ucunda olaydı? Bir ara başımın acıdığını duydum. Meğer otobüs hopladıkça boyum uzun olduğu için başımı tavana çarpıp duruyormuşum. Paltomu alırken arkama baktım. Bir erkek, bir de karısı mı ne, kadın arkamda yan yana oturuyorlar. Herif öfkesinden dişlerini gıcırdatıyormuş gibi çenesini kısmış, kadın da ağlamamaya uğraşırken yüzünü yamru yumru ediyordu. Onların yanında bir çift daha oturuyordu. Kadın takmış takıştırmış, sürünüp sürmelenmiş. Hem de sürme kaş diye bir parmak kalınlığında kapkara rastlık sürmüş. Bütün altın dişleriyle bu diye gülüşü çığlığa benziyordu. Daha arkada birkaç ufak çocuk annelerinin kucağına oturmuşlar, mini mini fındık sıçanı boncuk gözleriyle ürkek ürkek bakınıyorlardı. Devşirdiğim paltomu başımın üstüne koydum ki başımla tavan arasında tamponluk yapsın. Sık dikilmiş kavak ağaçlarının arasından geçiyoruz. Güneş yapraklar arasından benek benek saçılıyor. Şimdi milyonlarca yaprak bana göz kırpıyor. Çıngırak çalan bir akarsuyun köprüsünü gümbürtüyle açtık. Bir evin önünde yemlenmekte olan tavuk ve horozları kanat çırpıntısı halinde sağa sola savuruyoruz. Önümüzde bulanık sulu büyük bir ırmak akıyor. Yolcular Çakıcı Köprüsü dediler Menderes'i aşan köprüye. Belki Çakıcı bu köprüden çok geçtiği ya da doğrudan doğruya Çakıcı yaptırdığı için köprüye bu ad verilmiştir. Her neyse köprüyü duman bulutu içinde arkada bıraktık. Dağlara yaklaşıyorduk. Önümüzde dağlar bize doğru geliyor ve bizi bağırlarına basmak üzere kollarını açıyorlar. Bütün bu kayalar, sular ve ağaçlar şekilleri ve renkleriyle bana göre sevgi ve duygudur. Dağ yamaçlarının ötesine berisine avuç dolusu beyaz köy evleri serpilmiş. En kalabalık kümeyi jandarmalara göstererek korkuyla, "Orası Kroba mı?" diye sordum. "Evet, Kroba. Demek varacağımız yere vardık. Hayır, biz Çine'ye gidiyoruz." İçim biraz rahat ediyor, yine soruyorum. "Peki niye Kroba'ya gideceğimizi söylediler?" "Çine'nin bir adı Kroba'dır da ondan," diye cevap verdiler. Bir yerde şiddetli ışıkta, kızgın, gölgede ise kapkara, duvar gibi dik yarlar arasında bir dere köpürüyordu. Dere koca kaya parçaları, çalılıklar ve kırmızı demetsiz zakkumlarla adeta boğulmuş, kıyamet kopuyordu. Ona Çine çayı diyorlardı. Sonradan öğrendim ki Marsyas ile Apollon arasındaki müzik yarışmasında Marsyas galip çıktığı için Apollon öfkelenmiş, Marsyas'ın derisini yüzerek onu öldürmüş. Dağ ve su perileri kendilerine tatlı tatlı kavalçalan Marsyas'a öyle acımışlar ki gözyaşlarıyla bu Çine çayını meydana getirmişler. Bu kadar uzak olsa varılacak yere er geç varılır. Biz de yani jandarmalar ve ben varacağımız Kroba mı Çine mi adı her neyse oraya vardık. Yeşilliklere gömülmüş düzlük bir kasabaydı burası. Doğru hükümet konağına ve jandarma dairesine gittik. Beni getirenler Çin'e jandarmalarına teslim edip gittiler. İçimden bakalım burada nelere çatacağız diye düşündüm. Jandarma dairesi yarı düzlük, yarı bahçe denebilecek bir yerde küçük barakalardan ibaretti. Beni teslim alan jandarma çavuşu evrakımı alarak bu barakalardan birinin kapısına daldı. Herhalde orası jandarma subayının odasıydı. Aradan çok geçmeden o yapının içinden diri ve şen bir ses "Hoş geldiniz Cevat Bey!" dedi. Beklenmedik bu iltifat beni bir yıldırıma uğramışa döndürdü. Ta neden sonra "Çok iyiyim efendim!" diyebildim. Çavuş o barakalardan çıktı, başka bir barakaya bana iki yataklı bir oda gösterdi. Onların birinde ben yatacaktım. Öteki yatak çavuşundu. Biraz sonra subayın kendisi geldi. Bana, sizi Muğla'ya göndermemiz için emir veriyorlar. Yapılacak bir işlem var, onu elimizden geldiğince çabuk tamamlarız ki tutukluğunuz uzamasın. Burada rahatınıza bakınız, dedi. O bahçelik ve meydanlıkta geziyor, yatağımda da yatıyordum. Aydın'a gidilden beri tıraş olmamıştım. Bir karış sakal peydahlanmıştı çenemde. Bir gün avluda güneşlenirken barakalarına gitmekte olan subaya sakalımın pek uzadığını ve tıraş olmak üzere jandarma dairesine bir berber çağrılmasını rica ettim. Subay bana, Cevat Bey siz dışarıya çıkınız ve dilediğiniz gibi tıraş olunuz dedi. Bu işe de pek şaştım. Aydın'da koğuştan burnumu çıkarmamı bile yasak etmişlerdi. Dışarıya çıktım. Dışarıya çıktığıma inanamıyordum. İki üç adım yürüyor sonra izleniyor muyum diye dönüp dönüp arkama bakıyordum. Beni kimse gözetlemiyor ve izlemiyordu. Dört buçuk aydan beri ilk olarak bir sokakta terserbest geziyordum. Bu arada Üsküdar Karakolu, Cebeci, İzmir Hapishanesi ve Aydın Koğuşu gibi yerlerde hapsedilmiştim. Arada bir de idam tehlikesi geçirmiştim. Arkama baka baka yürüyerek bir berber dükkanı buldum. İki berberden biri saç kesiyor, öteki tıraş ediyordu. 7-8 kişi de sıra bekliyordu. Bu işin pek uzun süreceğini anladım. O subay bana güvenerek tıraş olayım diye beni serbest bırakmıştı. Orada saatlerce sıra beklersem belki kaçtığımdan kuşkulanır, üzülürdü. Yani adamın bana yaptığı iyiliğe karşı ben adama üzüntü vermiş olacaktım. Sıra beklemekten vazgeçtim ve kalkıp jandarma dairesine döndüm. Subay beni görünce tıraş olmayarak döndüğüme şaştı. Başka bir berbere gidip tıraş olmam için ısrar etti. Üsküdar'daki karakola götürüldüğüm günden beri ilk olarak insanca bir muamele görüyordum. Çin'de geçirdiğim birkaç gün o karanlık ayların yegane aygınlık günleri olarak hatırımda kaldı. Subay yıllarca sonra bir tanıdığına benim hakkımda şunları söylemiş. İstiklal Mahkemesi tarafından Bodrum'a kalebentliğe mahkum bir yazardı. Muğla'ya sevk edilmek üzere bize Çin'e geleceğini biliyorduk. Ben onu kelli felli yaşlı bir adam sanıyordum. 30-35 yaşında bir genç çıka geldi. Adam bitkindi. Kafes kuşları olmayan kuşların, kafese korulunca durgun halleri, uzun bir bakışları vardır ya, işte onun bakışı da öyleydi. Size bakarken sanki siz saydam bir şeymişsiniz de, sizin içinizden çok ötenizde bir yere dala kalıyordu. Çekingen bir hali vardı. Çin'de 6 gün kaldım. İzmir'de ve Aydın'da da haftalarca zamana kıyasla Çin'de geçirdiğim 6 gün bana bir gün kadar kısa geldi. Yalnız beni hala üzen bir merakım vardı. Bodrum'a bu kadar yaklaşmış olduğumuz halde hala Bodrum konusunda beni tatmin edici bir bilgi elde edememiştim. Muğla ve aşk mektupları. Çin'e pazar yerinde otobüs bekliyorduk. Otobüsümüz gelmeden önce gelmekte olduğu işitildi. Karşıki dağda gök gürlemesi gibi bir şeydi bu. Yaklaştı, yaklaştı, nihayet toz ve egzoz dumanının bulutu içinde hayal meyal göründü. Bizi Aydın'dan Çine'ye taşıyan otobüsten bin berbat. Adı da Allah'a emanet. Öyle ya, otobüsün öylesine girersin de Allah'tan başka kime emanet olursun? Ama şoförümüze diyecek yok doğrusu. İnsan azmanı, zebella bir babayı, hani otobüsümüzün dört tekerleğiyle birden nalları dikse, bir eliyle tuttu muydu kaldırıp küt diye yere dört tekerlerin üzerine oturtacak cinsten. Adı Ayı Mahmut'muş, Muğlalıymış. Onu Ayı Mahmut diye çağırıyorlar, oysa buna hiç kızmıyor, gülüyordu. Onunla birkaç kere Bodrum-Muğla, Bodrum-Aydın yolunda gidip geldik. Sağsa ömrü uzun ve mutlu olsun. Öldüyse Allah rahmet eylesin o koca Mahmut'a. Yola düzüldük, düzlükte gürlüyoruz. Yokuşa dayanıcı otobüs ay vay diye ciyak ciyak ötüyor. Yaratılış denilen anamızın kucağındayız. Hem de Güney Anadolu, Karya yaratılışı. Ben tepemden tırnağıma kadar hep dışarıya bakan göz kesildim. Yine kendimdeyim. Hız var, yaratılış var. Başımı bir sağa bir sola çevirip baktıkça bir alemden bir aleme, bir uygarlıktan başka bir uygarlığa, bir devirden başka bir devre, bugünden eski çağa, eski çağdan orta çağa geçiyor olduğumuzu görüyorum. Taban tabana zıt iklimler buralarda birbirine sokulmuşlar, kapı komşusu olmuşlar. 10 dakika içinde kırların kuraklığından yaylaların serinliğine geçiyoruz. Burada İonya üslubunda binlerce yıllık bir tapınak artığının yanı başında Keykubat'ın bir Selçuki kalesi yükselir. Kalenin gölgesinde bir Bizans kilisesi şekerleme kestirir, karşıki tepede şövalyelerin bir şatosu kararır. Bir yere varırsınız ki orada yetişen gülün bile rengi ve kokusu ora köylü kızının türküsü gibi çevreye hazin hazin yayılır. İşte böyle bir yere dalmamızla birlikte ışığıyla parlayan bir sevince çıkmanız bir olur. Acaba Bodrum'da hapis mi olacağım gibi üzüntülü düşüncelerden kendimi kurtardığım anda içimde bir sevinç duyuyorum. İçimdeki bir duvar yıkılıyor. Bu duvarın öte tarafında İstanbul'un rutin hayatı var. O paldır küldür yıkılan duvarın bu tarafında güneş ve hürriyet var. Yanımda iki süngülü jandarma olduğu halde bir iç özgürlüğü duyuyorum. Hani her dilde gönül açılması, iç ferahlığı diye anlatılmaya çabaladıkları bir açıklık vardır ya, işte o. Ben acaba neredeyim? O duvarın öte yanında mı, bu yanında mı? İstiklal Mahkemesi, çektiğim haksızlıklar, sıkıntılar umurumda değil. Varsızın haksızlık etmiş olsunlar. Haksızlık üzerinde duran kim? Zaman zaman uçuyorum yahu. Şu güzel yaratılışa bakın. İnsanoğlu bu güzelliklerde yaşamak için yaratılmış. İstanbul'da ağaç kurtları gibi herkes rutiniyle kendi oyduğu tünelinde ve kendi karanlığında yaşasın diye değil. İşte şimdi güneş altında çırılçıplak kavrulan bir çölün ortasındayız. Şurada küçük bir köy adeta pişen tuğla gibi kızıl kızıl yanmakta. Bu ıssızlık içinde bir eşeğin tembel tembel kımıldadığı görülüyor. Hayvanın kızgın demir üzerine düşen su damlası gibi harlayıp duman olmadığına şaşılır. Otobüsümüz de ateş içinde, tepemize kar yağarken olduğu gibi lapa lapa mavi alev parçaları yağıyor. Boğazım, dilim ve damağım kuruluktan birbirine sürtüştürülen zımpara kağıtları gibi hışırdıyor. Ama yanmak da, kavrulmak da, dilimin damağıma yapışması da bana vız geliyor. İçim açık. Derken otobüs birdenbire yeryüzünden ayrıldı. Evet, tekerlek hala yeryüzüne dayanarak dönüyor ve otobüs de şangırtı şungurtuyla ilerliyordu. Ama burası, işte en yaban halinden tutunuz da, en uysal ve yumuşak haline kadar dünya diye bildiğimiz yerin dışında ve o yerin tamamen yabancısı bir alem, taş kesilmiş bir yamanlık okyanusu. Şurada kaya parçalarının izbandudu, kodamanı olan bir kaya parçası bir gözü kör, bir gul yabani gibi tek gözüyle bize ters ters bakıyor. Orada bir dev anası cami kubbesi boylu tonlarca ağırlığındaki bir taş memesini kaldırmış, otobüsümüz geçerken onunla vurup koca taşıtı aracını sinekmiş gibi ezmeye hazırlanıyor. Tepede bir devin silüeti göklere ağzını açmış, sanki anırıyorken taşlaşmış. Tanrı insanı dünya toprağından yaratmış ama herhalde insan yaratacağı toprağı buradan almamıştır. Zaten burada pek toprak da bulunmuyor ya. Bu topraktan yaratılsa Nemrut diyemeyeceğim çünkü ne de olsa o da bir insandır. İnsan aklına gelmeyen bir musibet yaratılır. Burada elle dokunulur bir musibet var zaten. Nasılsa ormandan ayrılarak yolunu şaşırıp buraya sapmış tek tük çamlar, dik yamaçta beygirlerin dik yerde dizüstü düşmemeleri için geriye irkilişleri gibi. Altlarındaki uçuruma bakıyor ve korkudan saçları diken diken olmuş arkaya dayanıyorlar. Gökbel dirilen bu bölgenin içine daldıkça gördüklerimizin dünyaya ait bir manzara olmadığına iyice inanıyoruz. Burada paldır küldür yıkılmış, tekinsiz ve şom bir dünya var. Bir kabus, bir delilik var. Taşlar tımarhane kaçkını devler. Yeryüzü yırtılmış, parçalanmış. Dağların, yarların o suratsız ve nobran heybeti, insan hayalini uzaklara, jeolojik devirler ve dev ejderlere, koca kıtalara, gür diye birbirine üzerine yığılmış olan zelzele ve gök gürültülerine götürüyor. İnsan korkuyor, o gök gürültüsünü, o depremi duyar gibi oluyor. Faust operasının ortasında bir Walpurgis gecesi vardır. Mephisto, Faust'u cehenneme götürür ve orasını gösterir. Gökbel, operanın o kısmına güzel bir sahne olur. Zaten buraya girerken yola bir tabela asmalı, onun üzerine de Dante'nin cehenneme girerken cehennem kapısının üzerinde okuduğu kara ve ölü sözleri yazmalı. Benden gözyaşı beldesine girilir. Benden ahlakları kırılmış, kaybolmuş ruhların arasına girilir. Ey buradan içeri girenler, bütün umutlarınızı bırakınız. Bu pek garip cehennemin ortasına doğru yolumuz yokuş aşağı iniyor. Buralarda gökbel, taşlarının aralıkları, dünyamıza ait yeşilliklerle uysallaşıyor. Apansızın önümüze bir çınar çıkıyor ama çınar doğrusu. Tabaka tabaka yeşillik ve gölge. Onlar da rüzgarda fısıl fısıl insan şehir sokağında budanıp, Hoca Nasreddin'in kuşuna dönmüş ağaçlar görür de birisi bu ne diye sorarsa isteksiz isteksiz ağaç efendim diye cevap verir. Gökbel'deki çınara ise insan ciğerlerine ferah ferah rüzgarlar doldurarak ne dediğinden emin tok sesle ulu ağaç diyebilir. Sahiden de ağaç dediğimiz işte bu çınar gibi olur. Yaratılış yarattığı insanoğluna takılmak için o somurtkan gökbeli yaratmış. Sonra bu insanlar şaka kaldırmıyor diyerek birdenbire çınar kılığında bir kahkaha salmış. Çınarın altında bir kahve var, adı da keyif oturağı kahvesi. Otobüs ve başka taşıtlar orada mola verirlermiş. Biz de orada durup çınar gölgesinde birer yorgunluk kahvesi içtik. Ağacın önünden berrak bir su geçiyor, onu seyrettik. Bu otobüsün yolcuları bambaşka. İçeride kaç kişi varsa senli benli oldular. Ne jandarması, ne tutuklusu, ne tüccarı, ne de rençberi kaldı. Galiba şom gökbelin insana yabancılığı, hatta düşmanlığı yolcularda birdenbire bir yakınlık yaratmıştı. Otobüse bindik, gece o vahşi, işkence görmüş, güneşle kavrulmuş panoramanın içine dalıyoruz. Yol dolana dolana sık büklümlerle tepeye çıkıyor. Öyle ki otobüsün kendi kuyruğunu ısırmaya çalıştığı sanılır, şaka değil, 20 kilometrede 360 küsür viraj. Viraj sıklığından otobüs minare merdiveni tırmanıyormuş gibi. Bütün bu 20 kilometrede iki tane küçük köy var. Onların delirmediklerine şaşılır. O köylülerin hayatı yedikleri kara ekmekten daha katıdır. Bir yere geldik. İşte burada anlı şanlı eşkıya Çakıcı devlet postasını soydu dediler. Kayalar, taşlar, yeraltı tünelleri Arap saçına dönmüş. Tam eşkıya yatağı. Bu karma karışık taş kaosunun içinde saklanan insanı bulmanın, tuzak kurulduysa onu görmenin olanağı yok. Postanın nasıl soyulduğunu, Çakıcı'ya kızanlık etmiş bir kızan bana anlattı çok sonra. Hükümet, Çakıcı'nın karısı Iraz'ın mücevherlerini almış. Çakıcı da Gökbel'in bu noktasında bir pusu kurmuş. Muğla'ya posta gidiyormuş. Posta 4-5 beygire yüklenmişmiş. İki de zaptiye varmış. Tam bu yere varılınca kayaların ardından çelik gibi sert bir ses, "Hepiniz durun!" diye bir emir vermiş. Sesin apansızlığı ve hiç de şaka götürmezliği, postacıların, zaptiye ve yolcuların zıngadak yerlerinde saplana kalmaları sonucunu vermiş. Sesiyle, "Silahlarınızı yere atın!" diye emretmiş. Silah, bıçak, ne varsa hepsi de şapır şupur yere fırlatılmış. İki zeybek çıkıp silahları toplamışlar. Sonra da silah gizlemiş olmasınlar diye herkesin üst başını yoklamışlar. Bu iş bitince Çakıcı'nın kendisiyle gerideki hayvanları meydana çıkmışlar. Posta çantalarını beygirlerden indirerek açmışlar. Çantaların içi altın liralar ve gümüş mecidiyelerle doluymuş. Çakıcı zaten postlara ne kadar para olduğunu öğrendikten sonra onu soymuş. Yoksa götürü iş görenlerden değilmiş o. Çakıcı küçük bir bez torbanın içine altın kümesinden avuçladığı kadar lirayı saydıktan sonra orada duranlara "Arkadaşlar hükümet karımı soymuş. Elmaslarını altınlarını almış. Ben de işte burada hükümetin benden soyduğu kadarını alıyorum. Burada birçok fazla para var. İsteyen istediği kadar alsın." demiş. Oradakiler, çakıcının kızanları da dahil, paraların üzerine üşüşmüşler. Yağmaya zaptiyeler de katılmış. Sonradan bana çakıcının bir kızanı anlattı. Bütün ceplerini gümüş mecidiyelerle doldurduktan başka eline bir torba dolusu almış. Mecidiyeler at nalı gibi kocaman paralardı. Bir mecidiye 20 kuruştu. 5 mecidiye 1 lira ederdi. Ama 100 lirayı mecidiye olarak taşımak için hamal gerekirdi. Mecidiyeleri alan kızının anlattığına göre hava o gün adeta ateşmiş. Torbayı o sarp gök belde taşlara tırmanarak, derelerin dibine atlayarak kanter içinde epeyce taşıdıktan sonra iflaha tükenince, sonradan bulmak üzere onu bir çalı dibine bırakmış. Soygun yerinden enikoru ayrıldıktan sonra koşmak zorunda kalınca mecidiyeler dere tepe aşmış. Postayı soydukları sabahın akşamı Muğla dağlarına varmışlar. Çakıcıyı yakalayan zaptiye kuvvetleri insanoğlunun bu kadar zorlu ve hızlı bir yürüyüş yapamayacağına inanarak çakıcıyı sarıyoruz diye onun çoktan geçip açtığı bomboş tepeleri kuşatmışlar. Dört yanıma göz gezdirince içimden doğrusu çakıcı posta soygununa en uygun yeri seçmiş diye düşündüm. Bu kaya kargaşalığına dalanı bulup yakalamak Deme Baba Yiğit'in işi değildi. Biz hala o Gökbel denilen yerdeyiz. Mutlaka ayda ya da Mars yıldızında manzara böyle olacaktı. Sonradan öğrendiğimize göre Gökbel'deki köylüler başka yerlere kıyas hurafe ve boş şeylere daha fazla inanırlarmış. Mangalın etrafında 3 kere dolaşmalar ateş söndürmezlermiş. Çünkü bunu yapmazlarsa ocakları sönermiş. Gece sandık açmazlarmış, insanın mezarı açılırmış. Gece folluktan yumurta almazlarmış. Çünkü evi uğursuzluk basarmış. Daha bunun gibi neler neler. Anadolu halkı yüzyıllar süresince hiç akıl ve mantığa uymayan nice felaketlere uğradığı için felaketleri akıl ve mantık dışında nedenler arayıp bulmak zorunda kalmıştır. O felaketlere uğrayanlar üstelik öyle bir yerde yaşarlarsa ki oranın dağ taşı çocukların umacı diye geceleyin gördükleri pek acayip varlıklara benzer, siz varın o insanların neye döneceklerini bir düşünün. Gökbel'in dünyaya ait olmayan yabaniliğinden birdenbire dünyamıza ait dağlık araziye girdik. Burası da vahşiydi ama dünyamıza ait bir vahşiliği vardı. Zaten yerli ve yabancı jeologlar bu Gökbel'in taşını ve toprağını incelemişler, bütün o bölgenin uzay boşluğunun kim bilir neresinden gelip dünyamıza düşme küçücük bir yıldız olduğu inancına varmışlar. Tepemizde gök koyu bir mavi uçurum, altımızda sık çam ormanlarının karanlığıyla kapkara esneyen bir uçurum. Sanki otobüsümüzün sağ tekerlekleri yolun, sol tekerlekleri ise göğün kenarında dönüyor. Baş döndürücü derinlikler üzerindeyiz. Dağlar ters kayan çığlar gibi en ıssız yüksekliklere uçmuş da aşağıda köpüren dereler güneşte parlayınca çatallaşarak sıçrayan bir şimşek gibi dağ içine çakıp işliyor sanılır. Kayalar arasında pür diken sık çalılıklar pek seyrek olarak düzlüklere "Buyurun siz de az buçuk serilin" diyor. O cimri topraklarda ekili arazi kimisi açık kimisi koyu yeşil kilimler gibi görünüyor. Gitgide dağlar seyrekleşiyor, fundalıklar üzerinde ulu çınarlar yükseliyor. Onları görünce insan söylediğinden tamamıyla emin, "Merhaba, ağaç dediğin işte böyle olur" diye sesini koy veresi geliyor. Artık bir ovaya iniyoruz, bir akarsu kıyısındayız. Kayırlı suyu galiba. Ama işin tuhafı, bu su yakınındaki denize akacağına yüksek dağlardan ine ine gidip Büyük Menderes'e kavuşuyor. Biz ilerledikçe o bize doğru geliyor. Şurada akışına ket veren kayalar üzerinde öfkeyle köpürüp homurdanıyor, burada da 2 kolu açarak küçük bir adacığı koyununa basıyor. Derken cam gibi duralıyor ama akmakta olduğu besbelli çünkü koltuklarına kadar suya dalgın yaban nanelere hayıtlar boyuna titriyorlar. Yaşa kayırlı! Sen koca Menderes'le denizlere, enginlere ulaşacaksın. Bakalım benim gideceğim yerde beni ne bekliyor? Kim bilir yolun açık olsun. Dolaylarımdaki yaratılışım ister yabanıl ister evcil. Büyük bir çekiciliği vardı. O çekicilik neydi bilmiyordum ve bilmiyorum. Manzara anlam taşıyordu. Çevremde bir duygular kaynağı vardı, harıl harıl akıyordu. Zaman oluyor, büyük bir entelektüel sevinç duyuyordum. O sevinç belki bir dağ tepesinden, günün bir ocak üstünde doğuşundan, bir koğuş penceresinde yapayalnız dururken görünen ay ışığından, ta uzaklarda bir başına duran bir köyünün birisi çağırırken işitilir işitilmez sesinin cız edişinden insana geliyordu. Bir an varız, bir an yokuz. Bunlar büyük şeylerdi. Neden duygu taze çıkıyordu? Belki o dakikada görülen manzarayla insanın duyuş ve düşünüş ritmi birbirine tas tamam uyuyordu da onun için. Açık yerlerde insan bir dışarılık, bir öteleyiş duyar. Sanki ufkunuz genişler, varlığınız enginleşir. Bu genel deyimlerin hiçbir şey anlatmadığını biliyorum. Ama bir yerde yazmış olduğum gibi anlatılması güç şeyler bunlar. Herhalde şehir duvarlarının hapishanesinden kurtularak alabildiğine özgür yayılan yaratılışta, dışarılıklarda var bu. Bu duygu her yaratıcı sanatkarda mutlaka vardır. Fen adamları, kaşifler, mucitler de sanatkardır. Ama her insanda da az çok bulunur. İnsan tatil zamanını neden dört gözle bekler? Neden kısacık tatil günleri yılın karanlık angarya günlerinin arasında ferahlıkla nurlu olarak aydınlanır? Görevin ne kadar kutsal olduğuna insan olalı bilip durur. O başka. Çünkü insan özgür olarak dışarılamayı tasarlar da ondan. İnsan böyle davranırken insandır, böyle davranmaktan vazgeçince insan olmaktan da vazgeçer. Akşam oluyordu. Jandarmalara içim korkuyla titreyerek, Muğla'ya yaklaşıyor muyuz diye sordum. Bana canları sıkkın olarak, daha nerede, Muğla uzak dediler. İçim açıldı biraz. Niye varalımdı Muğla'ya? Hiç varmayalımdı. Böyle dere tepe gidişte insanla birlikte dağlar, ovalar, akarsular vardı. Afyon'a, İzmir'e, gece, Aydın'a, Çin'e'ye gündüz varmıştık. Demek ki Muğla'ya gece varacaktık. Kendimi yine dışarılıklara verdim. Yine dağlar arasına girdik. Güneş batarken dağlar sanki potada kaynatılmıştı. Kıpkızıl korlar halindeydiler. Renk adeta tatlı bir müzik gibi ötüyordu. Mahmur bir inleyişti. Yavaş yavaş renk sustu, dağlar sönüp kül oldular. İnsanda dinlenmek özdeyişi olunca yürek işitiyor doğrusu. Otobüsümüz ciyak ciyak bağırarak yokuş tırmanıyor. Tırmana tırmana bir tepenin düzlüğüne vardık. Orası herhalde bir yaylaydı. Ta tepeden sağımızda güneşin batmakta olduğunu, ışık aşırılığı dolayısıyla gözlerinizi kısarak seyredersiniz. Bir de soluma bakayım dedim. Orada gök kubbesine kadar köpük üzerine köpük bir kümülüs bulutu duruyordu. Hani güneş batmazdan önce duraklayıp düşünür gibi olur ya, işte o andı. Otobüsün ve otobüsün üzerinde yürüdüğü tepenin gölgesini güneş bulutlara vurmuştu. Orada masmavi bir tepenin üzerinde, boyunun belki bin misli büyümüş olan masmavi otobüsümüzün gökyüzü üstünde gümbürdediğini seyrettim. Yine çamların karanlığına daldık. Sular karardı. Bir yıldız parladı. Aşağıda, yolun iki yanında, otobüs ışıklarının aydınlattığı kayalar ve çam gövdelerinden başka bir şey görünmüyordu. Ta neden sonra önümüzdeki ışıklar göründü. Muğla göründü, dendi. Saatlerine bakanlar oldu. Jandarmalar palaskalarını düzelttiler. Yüreğim cız etti. Yetersiz ışıklar dolayısıyla lör sokaklardan geçtik. Bir yerde durduk. Evler ve büyüyecek bir bina vardı. Merdivenlerden iki jandarmayla inerek şişman bir jandarma çavuşun önüne geldik. Bir koltuğunda şiltem, öteki elinde de çantam ve çantamın üzerine atılmış paltom. Yine o yürekler acısı evrak veriş ve beni teslim alış işleminin tanığı oldum. Beni fenerleri demirli karanlık bir koğuşa götürdüler. Ben girince kapı arkamdan kapandı, işte o kadar. Pencerelerden giren ışığın yardımıyla koğuşta kimsenin olmadığını, uzun koğuşun boylu boyunca sağlı sollu iki sıra tahta karyola sıralandığını gördüm. Şiltemi yatak sırasının ortasındaki bir karyolaya serdim. Sigarayla kibritim vardı. Şilteye uzandım. Boyuna sigara içtim. Susamıştım. Su istemedim. Ertesi günü içerdim. Sevgi katibi. Üsküdar'dan ayrıladı 4-5 ay, Ankara'dan ayrıladı da 3-4 ay oluyordu. Bazen Bodrum'a varmaktan umudumu kesiyordum. O gece gözlerimi kapadım. Göz kapaklarımın içinde yavaş yavaş aşağıdan yukarıya kayıp geçen hercai menekşeler ve geceleyin karanlıkta açılan çiçekler gibi renk renk şekilleri seyrettim. Derdim epeyceydi. İzmir'den aldığım paralar suyunu çekmek üzereydi. Bu uzun ve zahmetli yolculuğa para dayanmıyordu. Yiyeceğimi ısmarlamak zorundaydım. Ismarladığım adam dilediği zaman gidiyor, çarşıda kendi işini gücünü gördükten sonra istediklerimi bazen de kendi istediği ya da bulduğunu istediği fiyata alıp getiriyordu. Aylardır peynir, zeytin, helva, pastırma ve sucukla ya da bunun gibi şeylerle besleniyordum. Bir taraftan bunları düşünürken gece çiçekleri rüyaya döndü. Yine gündüzün gördüğüm yerlerde yolculuktaydım. Yine mavi otobüsümüz kıpkırmızı göklerde uçuyordu. Sabah şafak sökerken uyandım. Kıyamet kadar kumrunun dem çekişi adeta gök gürültüsü gibi gürlüyordu. Koğuşun kapısını açtım. Kapı bir koridora açılıyordu. Koridorda ayak yolu ve jandarmalara ait odalar vardı. Odalardan girip çıkan jandarmalar bana ayak yolunu musluğu gösterdiler. Susadığımı söyleyince odanın birinde bir testiyle bardak gösterdiler. Öğleye doğru bir jandarma geldi. Başefendi ağaçtan yemek istersen ısmarlamamızı emretti, dedi. Ben yemek ısmarladım. İçimden buradaki subay da Çin'deki gibi halden anlayan bir insana benziyor, dedim.